Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programı ile karşınızdayız efendim. Geçen hafta medeniyet mefhumunu konuşmaya başlamıştık. Bu hafta yine medeniyeti konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta daha çok medeniyet ve din, medeniyet ve İslam konuları üzerinde mülahazalarımız olacak. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Efendim, medeniyet denildiğinde insanın yeryüzünde inşa ettiği düzeni anlıyoruz. Bu düzenden kasıt bir toplum etrafında muhtelif ihtiyaçlara dönük üretim, sanayi, imar, şehirleşme gibi maddi unsurlar, aynı zamanda inanç, kültür, hukuk gibi mücerret mevcudatın belirli bir değerler silsilesi dahilinde bütünleşmesi. Yani böyle bir ana kasıt var bu tanımda. Bilinebilen tüm uygarlıklara baktığımız zaman, tüm uygarlıkları kapsayacak şekilde bütün bu sistemleri ele almak lazım geldiğinde, bu medeniyetlerin temelini oluşturan, düzeni var kılan değerler sistemine de bir atıf yapmak gerekiyor. Doğru. Yani bu manada bir değerler sisteminin, yani medeniyet, uygarlaşma, bir değerler sisteminin zaman ve mekan boyutunda tezahür ve tecessüm etmesidir diyebiliriz. Hocam, şimdi tam da burada bazı eleştiriler var. Evet. İsterseniz bugünkü programımıza biraz medeniyet kritiği yaparak başlamak istiyorum ben. Şimdi tabii bu değerler sisteminin yeryüzünde tezahür ve tecessüm etmesi dedik medeniyete. Nasıl ki bütün insanlık tarihindeki tüm medeniyetlere, tüm uygarlıklara böyle bakmak gerektiği gibi İslam'a da,
evet,
İslam medeniyeti denilen mefhuma da bu şekilde bakmak gerekiyor. İslamiyet'in kendine mahsus taşıdığı anlamlarla biçimlenişine bakmak gerekiyor. Evet. Burada şöyle bir eleştiri de var hocam. Ben izniniz olursa bununla başlamak istiyorum. Yani İslam medeniyetinin dirilişi, işte İslam medeniyeti, medeniyet tasavvuru. Yani evet, bütün bunları kullanmak bir ütopyaya da sebep oluyor mu? Yani... Evet. Bu aynı zamanda bir dinin, İslam açısından baktığımız zaman bir dinin zamanda ve mekanda tezahürü, aynı zamanda seküler bir tanıma da bir kapı bırakmıyor mu acaba? Yani evet, bir nevi İslam'ın müntesiplerinin, yani Müslümanların yapıp ettiklerinin, tarihlerinin, ki biz buna Diyanet diyebiliriz, dinden, hı hı, daha ayrı, dindarlık diyebiliriz. Bu medeniyet kavramıyla biz biraz da böyle Diyaneti, hmm, dinleştirmeye mi çalışıyoruz acaba? Yani, evet, dinle medeniyeti bu manada nasıl değerlendirebiliriz, evet, İslam açısından baktığımız zaman?
Evet. Şimdi tabii yani aşırı yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Din dediğimiz zaman, din dediğimiz zaman bir hakikati taşıyan bir öz olarak anlamak gerekiyor yani. Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberler aracılığıyla bir hakikattir, bir temel ilkelerdir, ilk ilkelerdir, Aristo'nun ifadesiyle söylersek. Dolayısıyla bu insanın neden var olduğunu, niçin var olduğunu, neden dünyaya geldiğini, niçin dünyaya geldiğini, bunları açıklamaya, bunları insanlara göstermeye çalışan hakikatler. Ama din kendisini yeryüzünde, tarih içinde, coğrafya içinde, çeşitli kurumlarla, çeşitli kavramlarla, çeşitli kültürlerle, ilişkilerle, siyasetlerle somutlaştırdığı zaman orada din, eddin hakikat alanından medeniyet alanına doğru bir süreç içinde yapılanmaya başlar. Dolayısıyla medeniyet kavramını ne bütünüyle eddinle eşitlemek gerekir, bütün her şeyimizi çözecek, anlamamıza yardım edecek bir ütopya olarak tasarlamak gerekir. Bu doğru bir şey değil. Ama aynı zamanda onu bütünüyle reddetmek de çok manalı bir şey değil. Çünkü medeniyet dediğimiz şey medenileşme, uygarlaşma, yani insanın vahşet durumundan çıkması, insanın kanunsuzluk durumundan çıkması, insanın yerleşik hayata geçmesi, kanunlarla, adab-ı maşeret kurallarıyla, belli bir ekonomik ve sanatsal zenginlikle birlikte işte mimariyle tanışması, toplumların siyasal olarak örgütlenmesi, yönetilmesi, kitap, kütüphane, ulema, ilim, edebiyat, bütün bunlarla beraber entelektüel bir varlığın ortaya çıkması. Medeniyet demek bunlarla beraber var olmak demek. Ondan dolayı biz İslam tarihine baktığımız zaman, İslamiyet'in mirasına baktığımız zaman karşımızda medeniyet diyebileceğimiz bir varlık söz konusu. Bu şu açıdan da önemli. Özellikle modern çağlarda Avrupa'nın kendisini çok böyle büyük, yüce, en son ulaşılan varlık olarak görmesinden sonra kendi dışındaki bütün mirasları, birikimleri, mimari olsun, sanatsal olsun, bilimsel olsun, onları aşağılayan, küçümseyen, dışlayan bir tutum içine girmiştir. Dolayısıyla bunu İslam için de yapmıştır. Yani İslam işte veya dinler, din ve medeniyet ilişkilerini çok olumsuz bir biçimde yorumlamışlar. Dinlerin medeniyetleri engelledikleri, onların önünde büyük bir engel olduklarını söylemişlerdir. Sık sık din savaşlarına atıfta bulunarak medeniyetin gerilemesine neden olduğu konusunda görüşler ortaya koymuşlardır. Bu oldukça yanlış bir yaklaşım. Materyalizm ve pozitivizm paradigmasına dayalı bir medeniyet okumasıdır. Çünkü biz hakikaten İslam tarihine baktığımız zaman farklı bir dünyayla karşılaşıyoruz. Zaten 19. yüzyılda Müslüman aydınların medeniyet kavramını İslam üzerinde okumaları, İslam'ı medeniyetle yorumlamaya çabalamalarının temelinde de böyle bir sayık vardır. Yani Avrupalılar, modern zamanın işte 19. yüzyılın düşünürleri Avrupa'da, işte İslam geri kaldı, işte medeniyet olarak ilerleyemedi. Dolayısıyla size düşen bütünüyle bize uymaktır dediklerinde Müslüman aydınlar, entelektüeller bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Ve yeniden o büyük dediğimiz sanatlar, şehirler, kütüphaneler, ilimler, onları gündeme getirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada İslamiyet'i yeniden bir medeniyet perspektifi içinde yorumluyorlar, yerleştirmeye çalışıyorlar. Günümüzde de çok gündeme gelmesinin önemli nedeni yine bununla alakalı. Çünkü Avrupa medeniyetine maruz kalıyoruz. O bizim kültürel dünyamızı ciddi anlamda etkiliyor. Bizim siyasetimizi, sanatımızı, her şeyimizi yok ederek onun yerine kendisini koymaya başlıyor. Ve biz kopuyoruz. Kendi mirasımızdan, tarihimizden, varlık dünyamızdan kopuyoruz. Bu kopuşu engellemek ve yeniden kendi mirasımızla bir temas kurmak, o devamlılığı sağlamak için medeniyete atıfta bulunuyoruz. Ve bu atıfta bulunma çok önemli bir işlev görüyor. Çünkü biz yeniden bu bahsettiğimiz kitaplarımızla, yeniden alimlerimizle, yeniden sanatlarımızla, yeniden edebiyatımızla, şiirimizle, dillerimizle, Farsçayla, Arapçayla, Osmanlıcayla tanışmaya başlıyoruz. Onlarla ünsiyet kurmaya başlıyoruz. Dolayısıyla burada İslam medeniyetine atıfta bulunulması yadırganacak bir şey değil. Bunun bütünüyle ütopya, yer yer ütopyalaştırmalar var, doğru. Ama bütünüyle bunun bir ütopyalaştırma hareketi olarak okumak da haksızlık olur bence. Çünkü dinle medeniyetler arasında hakikaten çok büyük bir ilişki olduğunu ben de düşünüyorum. Bu dinlerin niteliğiyle de ilgili. Ama dinler ilk ortaya çıktığı zaman önemli ölçüde toplumlara yeni bir heyecan getiriyorlar. Bahsettiğiniz yeni değerler getiriyorlar. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet. İslamiyet'in geldiği topluma bakalım, düşünelim. Mesela işte Mekke'de kabileler halinde yaşayan, Medine'de kabileler halinde yaşayan, ticaretle uğraşan, tarımla uğraşan, gelişme düzeyi sosyolojik anlamda olabildiğince alt düzeylerde olan toplumlardır bunlar. O dönemin Sasanisini veya Roma'sını düşündüğünüz zaman Medine ve Mekke'deki toplumsal hayat gelişim basamakları açısından oldukça alt düzeylerdedir. Ama evet. İslamiyet buraya geldiği zaman, vahiy geldiği zaman, Hazreti Muhammed mesajını getirdiğinde bu topluma yeni değerler getiriyor. Yeni normlar taşıyor. Bu yeni değerler ve yeni normlarla bir medenileşme, yani davranışlarda, düşüncelerde, zihinde ve ruhlarda bir ahenk, bir düzenleme, bir yenilenme durumu söz konusudur. Dolayısıyla buna göre insanlar inanmaya, yaşamaya, düşünmeye, eylemeye başladıkları zaman çok kısa sürede bu toplum, bir bakıyorsunuz değil mi? Yani Hazreti Ömer dönemini düşünelim. Diyarbakır'a kadar geliyor. Yani işte Romalıların, Sasanilerin, büyük toplumların, büyük medeniyetlerin olduğu bölgeleri de etkileyecek, onları da içine alacak, dönüştürecek bir büyük toplum haline geliyor. Bu kadar kısa sürede bu genişleme, bu yayılma hakikaten İslam'ın değerleriyle, inançlarıyla, dünya görüşüyle, normlarıyla insanlığa ne kadar cazip geldiğini, ne kadar heyecan verdiğini, ne kadar büyük bir değer taşıdığını bize anlatıyor. Ve o bahsettiğimiz medeniyetin aslında normatif boyutunu Hazreti Peygamber döneminde ve sahabeler döneminde şekillendiğini söylemek mümkün. Bu normatif boyuttan sonra arkasında daha nesnel boyutu gelecektir medeniyetin. İşte burada teşkilatlar, devlet teşkilatı, kurumlar, onlarca divandan bahsediliyor. Mesela divan işte Hazreti Ömer döneminde ilk defa kuruluyor. Sasanilerden bu alınıyor ama bu ciddi anlamda yeni, bu normlar çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor. Onun dışında diğer siyasal teşkilat kadar diğer yapılara da baktığımız zaman aynı şekilde İslam medeniyetinin gittikçe daha somutlaştığı, daha genişlediğini ve coğrafyalara göre de farklı renkler aldığını gözlemlemek mümkün. Yani işte Kuzey Afrika'daki İslam medeniyetinin sanatlarında hamam, işte cami, meydan, saraylar, tezyinat, kitaplar, kütüphaneler, ulema, işte Endülüs bölgesindekilerle mukayese ettiğimizde veya Anadolu'da Selçuklar ve Osmanlılar örneğinde ya da işte Mezopotamya bölgesinde yine Abbasiler, Emeviler, tabii Emeviler Endülüs'e kadar geliyorlar. Bütün bunları mukayese ettiğimizde, bir de tabii işte Kafkaslar bölgesine baktığımızda, Uzak Asya'ya baktığımızda İslam medeniyetinin birçok geniş coğrafyalara yayıldığıyla karşılaşıyoruz. Bu asırları kapsayan bir şey, bir birikim.
Hocam şimdi
dolayısıyla
biz
bunu, evet, medeniyet perspektifi onu bütünsel olarak anlamamızı sağlıyorsa, evet, bu medeniyet perspektifi önemli bir perspektiftir. Evet.
Peki hocam, biz şimdi Kurtubay'ı mı özlüyoruz, eski Bağdat'ı, evet, mı özlüyoruz? Ben o yüzden hani bir ütopyanın, evet, peşinde miyiz dedim. Evet. Yani gelecekte yeni bir Bağdat, yeni bir Kurtuba, yeni bir Endülüs Emevi kült medeniyeti mi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz? Yani şuna değinmek, hı-hı, istiyorum hocam. İşte bu Batı'da işte Ernest Renan'la başlayan İslam, hı-hı, terakkiye manidir.
Evet.
Yani bizim bu son dönem modernleşmemiz bu modern medeniyetleşmeye, sivilizasyona, hı-hı, bir misilleme gibi ortaya çıktı. Yani kendi ana mihengiyle, kendi yapı taşlarıyla ilerleyen bir medeniyetten ziyade, yani işte eski Bağdat'ı, işte eski Kurtuba'yı özlemden, hı-hı, ziyade biz sanki bu yeni modern medeniyetle mi acaba bir şey yapıyoruz, bir yeni modern medeniyete bir misilleme mi, bununla mı hesaplaşıyoruz? Çünkü yani bu bizi daha mı seküler hale getirecekten kaygım benim o. Evet. Çünkü hocam şöyle baktığımız zaman Batı'ya bu sivilizasyonun yani kayıp bir hikmeti yeniden bir ihya, evet, hareketi gibi olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde o modernleşme hareketiyle birlikte bir hikmet kaybı yaşandı. Bu sivilizasyon onun yerine yeni bir şeyler ikame etmeye çalışıyor ama tam
yani
bu da dolmuyor yani.
Çok doğru değil yani. Şimdi temelde tabii Avrupa'nın, yani modernleşme bizim aleyhimize gelişen bir şey. Çünkü beraberinde Avrupa'nın emperyalizmini getiriyor, sömürgeleşmeyi getiriyor. Onun kurumlarının İslam dünyası üzerinde yerleşmesini getiriyor, sekülerleşmeyi getiriyor. O nedenle Avrupa medeniyetine karşı tepki duymamız doğal bir şeydir. Ama bu tepkiye binaen bizim kendi varlık dünyamıza temas kurma gibi büyük avantajlar sağlıyor. Ama aynı zamanda yer yer bizim o temas kurduğumuz yapıyı yüceltmelere doğru yönelmemize de yol veriyor. Biz işte Semerkant, Buhara, Bağdat, Kahire bunlardaki çalışmalar, kütüphaneler, sanat faaliyetleri, ilmi çalışmalar bunlara atıflarda bulunurken onları yeniden yücelterek üretiyorsak bu yüceltmelerde belli ideoloji tasarımları ortaya çıkar. Bu normal bir şey. Yüceltmenin yapıldığı her yerde belli ölçülerde ideolojileştirmeler var. Fakat bu dediğim gibi sadece burada okunmamalı. Yani bizim bu yaşadığımız kopuşları gidermek üzere de kendi dünyamızla yeniden temas kurmak için de medeniyet açıklamaları, yorumlamaları doğru. Fakat bunları mutlaklaştırmak doğru değil. Medeniyet de modernleşme gibi ya yani bir okuma tarzıdır. Kendi toplumsal dünyamızı anlamak üzere başvurduğumuz bir okuma tarzıdır. Bir bütün olarak okuma imkanını sağlıyor bu bize. George Zeidan'ın işte İslam Uygarlık Tarihi diye Türkçe'ye çevrilmiş. Baktığınız zaman en önemli çalışmalardan birisi İslam toplumlarının bütün varlığını bir bütünlük içinde önümüze koyuyor. Medeniyet teorisi bu imkanı sağlıyor bize. Bu kitapta bakıyorsunuz İslam tarihi içinde olmuş olan Müslümanların birikimleriyle ortaya koydukları, miraslarıyla var ettikleri, işte çeşitli toplumsal kurumlar var, sanat faaliyetleri var, gelenekler var, ondan sonra siyasi yapılar, kurumlar, devletler, imparatorluklar, mimari özellikler, bütün bunları bir araya getirmiştir ve önümüze koyuyor. Bu medeniyet kavramının verdiği bir imkandır aslında. Ama öte yandan şu var tabii, yani hilafetin çökmesiyle beraber ben buna tabii travmatik siyasal düşüş diyorum yani. Bizim yaşadığımız en önemli siyasal düşüşlerden birisidir bu. Fazlur Rahman siyasal düşüş kavramını kullanıyor Hulefai Raşidin'den sonraki dönem için. Önemli bir kavram. Bizim bu dönemde modern tarihte yaşadığımız en önemli siyasi düşüş hilafetin lağvedilmesi ve dolayısıyla İslam'ın adeta şer-i şerifin sahipsiz kalmasıdır İslam dünyası genelinde. O nedenle Müslümanlar da bunun yerine İslam devleti kavramını ve teorisini tahkim etmeye çalıştı.
Hilafet meclise o güç atfediliyor
yani,
bir taraftan da hocam.
Yani mündemiştir deniyor. Fakat sonuçta pratiğe baktığımızda bir lağvediş var. İslam'ın siyasi anlamda yok oluşu söz konusu. İslam devlet teorisi işte zaten hilafet tartışmalardan sonra ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Reşit Rıza ve diğer birçok kişilerin geliştirdiği bir tez bu. Fakat şimdi 90'larla birlikte İslam dünyasının daha hareketli olan toplumsal hareketleri, entelektüelleri bu kavram yerine şu an Türkiye'de de öyle medeniyet kavramını kullanmaya başladılar. Şu an en fazla Türkiye'de de medeniyet, İslam medeniyeti deniyor. Medeniyetimize sahip çıkmak deniyor. Bu vurgu tabii nasıl İslam devleti teorisi belli ütopyaları taşıyorduysa içinde. Medeniyet kavramı da taşıyor. Doğru. Ütopist bir yönü var. İdeolojileştirme yönü var. Ama seküler olarak algılamak zor bir şey bence yani. Biz onu bütünüyle Avrupa üzerinde okursak öyle diyebiliriz. Fakat sonuçta Avrupa'nın da geliştirdiği bir okuma tarzıdır bu. Bu okuma tarzıyla dediğim gibi toplumu bütün yapısıyla beraber görme imkanı veriyor insana. Biz de İslam dünyasını bütün yapısıyla beraber görmek için bu perspektiften yararlanabiliriz. Bu okumadan yararlanabiliriz. Bunun bir mahsuru yok bence. Ama bu sadece hep geçmişe yönelik bir okumayı getiriyorsa, bunun içtihadi yönünü, yorum yönünü, geleceğe bakma yönünü kilitliyorsa, burada tabii ciddi bir sorun var demektir. İslam medeniyeti denince de günümüzdeki tartışmalarda haklı olarak dediğiniz gibi Bağdat'ın, Basra'nın, Kufe'nin, Buhara'nın, İstanbul'un, Kahire'nin geçmişlerinden bahsediliyor. Yani bu kentlerin bugünkü durumuna baktığımız zaman, bugünün üzerine düşündüğümüz zaman ciddi sorunlar var ama düşünmüyor muyuz? Yani ben 20 yaşındayken okuduğum hatırlıyorum, hiç de ismini unutmuyorum. İslam medeniyetinin geleceği kitabı. Beni en çok etkileyen kitaplardan biri olmuştu. Ziyaüddin Serdar'ın. Bilirsiniz. Şimdi evet. Bu şunu söylüyordu, yani hatırlıyorum. Bu Müslüman toplumlar fukaralıkları, yoksullukları, istibdat durumları, sefaletleri, emperyalizm altında yaşamaları, bütün bunlarla başa çıkacak bir medeniyet tasarımımız mümkün ve nasıl olabilir? Teknoloji, Müslümanların yeni teknolojiler, yeni ekonomik üretim tarzları, yeni sanat ve mimari anlayışlar geliştirerek bunları nasıl aşabilirler? Bu önemli bir soruydu ve hakikaten etkilenmiştim bunda. Bugün de bizim sormamız gerekiyor. Sadece geçmişle ilgili mirası öğrenmek, aktarmak, ama bu böyle başlar. Yani önce yeni bir hareket, yeni bir heyecan, geçmişi tercüme etmek, bugüne taşımak, onlarla bir ilişki kurmak. Rönesans da böyle olmuştur Avrupa'da. Yani önce Grek toplumunun bilimi, sanatı, dilleri ve diğer özellikleri üzerine çalışmalar yapılmış. Onlar aktarılmış. Sadece aktarılmamış, onlar transfer edilmiş. Onlar yeni tarihin özelliklerine göre yeniden yapılandırılmış. Bizim de İslam medeniyeti deyince belki iki boyuta dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, geçmişteki bu büyük miras, bununla temas kurmak, bunu bugüne aktarmak, bununla yeniden bir ünsiyet oluşturmak. Çünkü aktarmak, ünsiyet yoksa, sadece bilgi olarak aktarılıyorsa bunun da çok fazla bir manası yok. Avrupalılar ve Amerikalılar bunu bizden daha iyi yapıyorlar. Yani Arapça bir sürü kitapları, değil mi?
Evet.
İngilizceye tercüme eden ve hala Türkçe'ye çevrilmemiş olan binlerce, milyonlarca kitap var. Ama orada ünsiyet yok, orada hissiyat yok, orada ruhiyat yok. Dolayısıyla Amerika'da bir İslam medeniyetinin çıkmasını beklemek Beyhude bir çaba,
evet.
Ama bunlara yönelmemizin sahiki nedir? Bunlarla neden temas kurmak istiyoruz? Bunları neden tercüme etmek istiyoruz? Bunlarla neden haşir neşir olmak istiyoruz? Bugünkü İslam dünyasının Müslümanların sorunlarını anlamak, bunlara çözüm getirmek için. O zaman biz bunları bugünün şartlarına, bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmakla mesulüz.
Evet.
İslam medeniyetiyle böyle bir ilişki kurarsak, o zaman bu medeniyet bizim için çok önemli katkılar sağlar.
Evet. Hocam, kısa bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün din ve medeniyet, İslam ve medeniyet mefhumu üzerine stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızın fikirlerini ve görüşlerini alıyoruz efendim. Hocam, isterseniz İslam medeniyeti üzerine tekrar devam edelim. Başta da söylemiştik, bütün bu medeniyetler bir değerler sistemi üzerine bina ediliyor. Evet. Hepsi bir sistemin kabul edilen, eleştirelim, doğru evet. Kabul edelim, etmeyelim, ama bütün bu sistemlerin bir tezahür ve tecessüm etmesinden ibaret. Evet. Bu manada baktığımız zaman İslam medeniyeti mutlak surette ilahi bir menşeye mal ediliyor.
Evet.
Bizatihi Allah'a mal edilen bir sistem diyebiliriz. Öbür yandan, yani yine buna bağlı olarak, vahiy yoluyla bir peygamberler silsilesi, peygamberler değer sistemi,
evet.
Peygamberler geleneğiyle oluşturulmuş, taşınmış bir medeniyet diyebiliriz. Tabii hocam, şimdi günümüz modern zamanların tartışmalarına değindik ilk bölümde. Tabii klasik İslam felsefesinde de bizim medeniyet teorisyenlerimiz var.
Evet.
Bir medeniyet tasavvur etmiş, bunun üzerine eserler vermiş kendi müelliflerimiz de var. Bunlardan evet. Birisi Farabi.
Evet.
Onun meşhur bir El Medinetül Fazıla diye bir evet. Eseri var, hepimizin bildiği gibi. İşte İslam felsefesinde Medine...
Önemli. Yani mesela Medinetül Fazıla, kitap evet. isimleri çok önemli.
Evet.
Kitap ismine baktığımız zaman burada faziletli kent.
Kent, evet.
Dikkat ediyorsanız kenti bir değerle, normla tanımlıyor.
Evet.
Yani efendim matematiksel, maddi, mimari, sanatla tanımlamıyor. faziletli,
faziletli kent diyor.
Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya.
Ya estetist, estetik kent demiyor yani.
Demiyor. Yani demek ki Müslümanların kent varlıklarının temelinde olması gereken birinci şey
fazilet.
Fazilettir.
Evet, evet.
Değerlerdir yani, ilkelerdir, normlardır. Kenti onun üzerine tasarlar Müslüman. Kenti onun üzerine kurmaya çalışır.
Evet.
Ona göre konut sistemi, yol sistemi, ulaşım vesaire ona göre yapılandırılır.
Bir de hocam İslam ahlakçısı İbn-i Miskeveh de ondan sonra Farabi de İbn-i Sina da İbn-i Haldun'da da bunu görüyoruz. İşte insan medeni bir tab deniyor. Yani insan tabiaten medeni olmak zorunda.
Evet.
Yani bir şehirde birlikte bir yardımlaşmayla iş bölümüyle yaşamak zorunda. Zaten özü itibariyle baktığınız zaman halife kılınmış bir varlığın yeryüzünde bir düzen, sistem, bir nizam kurmakla vazifelendirmiş bir varlığın muhakkak böyle bir sistem de inşa etmesi gerekiyor değil mi hocam?
Bu mesela insan tabiatı icabı medenidir.
Evet.
Önermesi çok önemli bu. Burada kastedilen şudur aslında. İnsanlar kendi başlarına kuralsız yaşayan varlıklar değildir. Hayvanlar gibi. İnsanlar belli kurallara, belli ahlaki değerlere dayalı olarak bir arada yaşaya teamüllüdür. Böyle yaratılmışlardır. O nedenle Farabi'ye baktığınız zaman da o erdemli kentinde bir araya gelmenin temeline dayanışma konulur. İbni Haldun'a baktığımız zaman orada da yine dayanışma karşımıza çıkar.
Adalet çıkar.
Dolayısıyla bu dayanışma çok temel bir şeydir. Oysa Avrupa medeniyetine baktığımız zaman dayanışmadan çok çatışma merkezi bir durum söz konusudur. Bu Marx'ın toplum yorumunda da karşımıza çıkar. Bu Promete imgesinde de karşımıza çıkar. Yani işte Tanrı ile çatışan bir Tanrı vardır. O ateşi alıp yeryüzüne getirir ve dolayısıyla medeniyete öncülük yapar. Bu mitoloji Avrupa, modern Avrupa'nın filozofları, sosyologları, edebiyatçıları, sanatkarları tarafından çok yoğun bir biçimde kullanılır. Mesela Marx, Promete'nin hayranıdır. Bunu dolayısıyla burada liberalizm, Marksizm vesaire falan ayrımı önemli değil. Hepsinde bu önemli temayı görürsünüz.
Yani ateşi çatışma, Tanrı'dan çalan bir insan
çatışan,
var yani.
Tabii Tanrı ile çatışan, kavga eden ve yeryüzüne ateşi getirme de bunun mesela Grek mitolojisinde ismini şu an hatırlayamadım. Türkçe'de de var kitap Prometo öyküsünü anlatan. Baktığımız zaman ateş de orada sanat, düşünce ve dolayısıyla medeniyetin nüvesi olan şey olarak sembolize ediliyor. Ve burada çatışma var. O nedenle çatışmacı medeniyet anlayışı Huntington'la gelmiyor. Oysa İslam medeniyetinin temelinde işte İbn Haldun, Farabi, Kınalızade hangisine bakarsak bakalım dayanışma vardır. Dayanışma çok temel bir şeydir. Toplumların, kentlerin ona dayalı olarak kurulduğunu, medenileşmenin onunla başladığı söyleniyor.
Ya bir şekilde hocam bu modern Batı medeniyeti bu manada o ümmet kavramını da yitirmiş oluyor değil mi? Yani böyle bu şey var hocam, o batıda işte 30 yıl 80 yıl o din savaşları var. Onun sonunda bir anlaşma imzalıyorlar. 1648'de Vestfalya anlaşması. Orada mesela hüküm cümlesi şu işte whose region, whose religion. Yani kimin bölgesi onun dini.
Onun dini evet. Ulusal kiliseler böyle doğuyor
bu,
zaten.
Bu şeyi de ortadan çıkarıyor. Yani o aslında o dayanışmayı, o birlikteliği, o ümmet anlayışını da ortadan çıkarıyor,
yani
kaldırıyor. Yani
Hristiyanlığın en azından o dönem belli ölçülerde gündeme getirdiği dayanışma anlayışını kaldıran daha modern medeniyetle de ilişkili olan bir şey. Tabii İslam medeniyetinin normatif değerleri var. Nasıl Avrupa medeniyetin diyelim ki homojen toplum.
Evet.
Örneğin işte materyalizm ve pozitivizmle temellenmesi, Tanrı ile çatışan bir anlayışa dayanması. Bunlar ve teknik temelli olması. Bu medeniyete mukayese ettiğimiz zaman başka medeniyetlerle de mukayese edebiliriz. Hiç mukayese de etmeyebiliriz. İslam medeniyetinin normlarına baktığımız zaman burada işte dayanışma önemli. Adalet en önemli ilkelerden birisidir. her şeyi ölçüsüne, her şeyi dengesine uygun olarak gerçekleştirmek. Aliye İzzet Begoviç en önemli Müslüman düşünürlerden biridir modern zamanların. Ve onun Doğu ve Batı arasında İslam eseri, İslam medeniyeti konusunda bize önemli açıklamalar getirir. Ve İslam medeniyetinin dayandığı bu normları açıklar. Ve ona göre aslında Batı medeniyetiyle Doğu medeniyeti mukayesesinden çok İslam'ın bunların üstünde ve dışında bir medeniyet anlayışı olduğunu söylüyor. Bu çok önemli çünkü biz de hep Doğu ve Batı dikotomisiyle İslam tanımlanmaya çalışılmış ve Doğu konsepti içine yerleştirilmiş. Zaten Avrupalı medeniyet teorisyenli Brodel mesela bunlardan birisidir. İslam medeniyetini Orta Doğu medeniyetinin bir alt biçimi olarak değerlendirirler. Hatta özgünlüğü olmayan bir varlık olarak yorumlarlar. Ve bazıları ise daha sonra müsteşrikler daha çok İslam medeniyeti Doğu medeniyetinin bir parçası olarak yorumlarlar. Böyle olunca da modern zamanlarda sürekli İslam Batı'ya karşıt olan ve Doğu'nun sözcülüğünü yapan, Doğu sınırları içinde adeta mahkum olan bir medeniyet olarak yorumlanıyor. Aliye İzzet Begoviç bunu aşıyor. Hem bunu aşması açısından önemli, hem de genel anlamda İslam medeniyetinin dayandığı temelleri açıklaması açısından. O şöyle diyor, diyor ki İslam medeniyeti iki kutuplu birliktir diyor. İki kutuplu birlik diyor. Yahudilik diyor daha çok maddiyata dayalı bir dünya medeniyet anlayışını getirdi. Maddeci bir anlayış. Aslında tarihte medeniyetleri hep böyle tanımlamak mümkün. Maddeci olanlar ve bu maddeden yücelerek her şeyi maddeyle açıklayanlar, bunu Sümerlerin bir döneminde de görürüz. Roma'da da görürüz. Mısır'da da görürüz. Ruhaniyetten bütünüyle koptuktan sonra. Bu Yahudilik diyor özellikle diyor maddi modern Avrupa'ya yaptığı katkıyla maddeciliği temsil eder diyor. Ya Hristiyanlık ise daha çok ruhaniyet temelli bir medeniyet anlayışını ifade eder. İslamiyet bu ikisi arasında farklı bir seçenektir diyor. Maddeyle ruhaniyeti sentezleyen, ikisini de önemseyen.
Gündemi hiç, evet.
Evet, ikisini de beraber düşünen evet, bir evet. medeniyet yaklaşımını ortaya evet. koyar. Ve yine mesela İslam medeniyeti çoğulcu bir dünya görüşüne sahiptir.
Evet.
İslam medeniyetine baktığımız zaman sadece Arapların veya sadece Türklerin egemenliğine dayalı bir siyasi, kültürel yapı kurulup diğer bütün kavimlerin Araplaştırılması, Türkleştirilmesi, onların inanç, dil, kültür kimliklerinin yok edilmesi söz konusu değildir. Bütün bir İslam tarihine bakalım. Selçuklular dönemi veya Osmanlılar dönemi, Abbasiler dönemi. Bütün bu dönemlerde, hatta Fatimiler döneminde de öyledir. Yani Kahire'de bütün yaptıklarına rağmen Fatimilik yıkıldığı zaman oradaki ehli sünnet anlayışı yeniden bütün görkemliğiyle var olmuştur. Neden? İşte İslam medeniyetinin çoğulcu özelliğinden kaynaklanıyor bu. Farklı kültürlere, farklı inançlara, farklı dillere imkan veren, onların gelişmesine yer veren bir medeniyettir. Bunun aslında köşe taşını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, Medine vesikasında ortaya koymuştur. Medine vesikasında Medine'deki müşriklerle, Yahudilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma yapılmıştır. Ve dolayısıyla onların orada kendi özellikleriyle yaşamalarına saygı duymuştur. İzin vermiştir. Orada hoşgörülü davranmıştır diyelim yani. Ama daha çok bir sözleşme söz konusu. Bunu sonraki dönemde de görüyoruz aynı şekilde. Ondan dolayı bütün İslam medeniyetinin farklı havzalarında farklı inançlar, kültürler yok edilmedi. Mesela Osmanlı coğrafyasının da ehli kitaba baktığımız zaman nüfusun neredeyse yarısı ehli kitaptan oluşuyor. O nedenle ehli kitabı Müslümanlaştırmak için yoğun mekanizmalar, baskı mekanizmaları, devletin mekanizmaları, diğer mekanizmalar harekete geçirilerek ya Müslümanlaşırsınız, ya katledilirsiniz, ya da gidersiniz diye bir dayatma ortaya koymuyor. Ama Endülüs'te örneğin Katolikler bunu Müslümanlara dayatıyor, bunu Yahudilere dayatıyor. Çünkü orada hakikaten o Katolisizm ve modern dönemde de devam eden bu çoğulculuk anlayışına yer vermeyen bir medeniyet öngörmüştür, onu kurmuştur. Ama İslam medeniyetinde bu vardır. Ondan dolayı İslam medeniyeti başka medeniyetlerin mirasından, birikiminden ciddi anlamda yararlanmıştır. Açık bir medeniyettir bu anlamda. Kapısı açık olan, algıları açık olan. O nedenle o dönemde mesela ilk filozofların çalışmaları, Grek filozoflarının çalışmalarını, Suryanice'den Hint dünyasındaki büyük bir edebiyat birikimi, Sasani, Fars kültürünü düşünelim.
Hepsini tevarüs ediyor.
Bütün bunları işte Bağdat'ta Darül Hikme'yi biliyoruz değil mi?
Evet, Abbasiler zamanında. Evet.
Abbasiler zamanında, Memun zamanında bildiğim kadarıyla
evet.
Kurulmuş olan, işte öte yandan da Basra'da da İhvan-ı Safa kuruluyor. Özellikle bu Darül Hikme şu açıdan önemli. Farklı medeniyetlerle ilişki kurma, etkileşimde bulunma, kendisini bütünüyle kapatarak, bütünüyle mutlak sayarak, ben başkalarının mimarisinden, sanatından, kültüründen, biliminden yararlanmıyorum gibi bir tavra sahip değildir İslam medeniyeti. Bakıyorsunuz orada mesela...
Çünkü yayılmak zorunda değil mi hocam?
Efendim?
Yani belli bir coğrafyaya, belli bir toprak parçasına
kendini mahkum etmiyor.
Mahkum edemez de zaten etmiyor yani kendisine. Sahip olduğu değerler açısıyla evet. irşat tebliğde bulunması lazım, evet. yayılması lazım. Bu da mutlaka evet. etkileşimi de beraberinde getiriyor.
Yani bu hem mesela işte Cabiri'nin dediği kitap savaşları, kültür savaşları yaşanıyor. Çünkü işte İslam'ın geldiği Mezopotamya'da bakıyorsunuz ciddi anlamda bir Sasani geleneği var. Ya da işte Harran, Bağdat, Şam şehirlerinde ciddi anlamda çeşitli dinlerin, felsefelerin, mistik ya da irfani merkezi ekollerle karşılaşıyoruz. O nedenle İslam hem bunlarla yüzleşiyor hem de bunların kendi temel normlarıyla çatışan ilkeleriyle mücadele ediyor. Kelam dediğimiz şey sistematik bunun için ortaya çıkmış zaten değil mi yani? Ondan dolayı kelam bir açıdan bu yaklaşımlarla mücadele eden İslam'ı bu yeni coğrafyaların genişlemesiyle beraber yeni bir sistematik içinde, yeni bir teolojiyle, yeni bir işte bu yaratılış, ölüm sonrası durum, iyi kötülük, özgürlük, Allah vesaire meselelerini bu genişledikçe bu coğrafyada çok şey akımlarla da karşılaşıyor. Yani her şey gül gülistanlık değil elbette. İslam'ı bozmak isteyen, bütünüyle değiştirmek isteyen akımlar var, kitaplar var, düşünürler var. Dolayısıyla burada İslam'ın ortaya koyduğu büyük bir performans var. Bu entelektüel performans sonucunda bir entelektüel sermaye ortaya çıkıyor. Tedvin dönemi deniyor buna mesela.
Hocam bu şu anda bu evet. İslam toplumlarının bu Helenistik birikimi tevarüs etmiş olmaları...
Evet.
Hatta Batı'nın bir şekilde Arapçadan tanıması eski evet. Yunan'ı. Geçmiş için gerçekten hani bir şekilde övünülecek bir şey. Bir medeniyet köprüsü diyelim kurulmuş. Ama bu şu an Batılılar tarafından hakkı teslim edilen çalışmalar mı? Çünkü aynı Batılılar işte İslam düşüncesinin aslında özgün olmadığını, işte Grek'ten geldiğini, hukuk ve devlet yönetiminin işte Roma'dan, Bizans'tan ve Fars medeniyetinden aktarıldığı tezini de öne çıkarıyorlar. Yani Batı literatürüne de hakim olduğunuz için diyorum. Şimdi Watt'ın kitaplarına bakıyoruz mesela Montgomery Watt'ın.
Evet.
İşte İslam'ın işte Endülüslerden neşet eden ya da bir şekilde Batı topraklarında gerek fen bilimlerinde, gerek matematik bilimlerinde, gerek coğrafi evet. ilimlerde o birçok keşfi, öncülüğü yapanların İslam düşünürleri, İslam bilginleri, evet. alimleri olduğunu kitaplarında görüyoruz mesela işte İslam Avrupa'da evet. kitabında. Şu an modern Batı İslam'a, İslam'ın geçmişteki bu rolünün hakkını teslim ediyor mu? Yani biraz o benim başta sorduğum hani bu sivilizasyon hareketi yani her şeyi biz yaptık.
Şimdi bu şu
ya da yani, İslam'ı hocam tamamen o zincirdeki halkasını koparıp İşte o ilk Helenistik kültürle işte Batı kültürü arasında yani İslam'ın hiçbir taşıyıcı zincir, rolünün olmadığı.
Bir zincir var mı yani? Ben bir zincire inanmıyorum şundan. Bu evrimci bir medeniyet okumasıdır. Evrimci medeniyet okuması her şeyi Greklerle başlatır. Daha sonra bunlar üst üste katlandırılır ve hatta İslamiyet, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Mezopotamya'nın bir ürünü olarak değerlendirilir. En son kamil biçimi olarak da Avrupa medeniyeti olarak söylenir. Bu çok yanlış bir okuma tarzı. Evrimci paradigmaya dayalı bir okuma tarzı.
Katkı açısından değerlendirelim hocam.
Ama bu özerk medeniyetler var. Birbirinden özerk olan medeniyetlerin varlığı bunların birbirinden hiç etkilenmediği anlamına da gelmez. Bunların birbirinden etkilenmesi söz konusu. Ama birbirinden etkilenirken onları özerk yapan, onları İslam medeniyeti yapan, onları Mısır medeniyeti yapan, onları Grek medeniyeti yapan, onları Roma medeniyetini Roma medeniyeti yapan özgünlükleri vardır. O medeniyetlerin kendilerine ait paradigmalarıdır. Dolayısıyla başka toplumlardan etkilenirken o paradigmalarına göre yeni kalıplara koyarlar. Yeniden yapılandırırlar, yeniden değiştirirler. Rönesans'a kadar tabii ki yani Endülüs üzerinden İslam medeniyetinden ciddi anlamda etkilenmeler var. Fakat modern Avrupa bu etkileri artık alıp kendi kalıplarına göre, kendi dünya görüşüne göre, kendi paradigmalarına göre yeniden yorumlamıştır. Dolayısıyla artık orada İslam bir İslam medeniyeti olarak varlığını sürdürememiştir. İslam çeşitli malzemeler, birikimler, zenginlikler olarak Avrupa'nın yeni atılımı ve dünya görüşü çerçevesinde Avrupalılaştırılmıştır ve değiştirilmiştir, dönüştürülmüştür. Bu bütün tarihte böyledir. Yani mesela Erich Fromm'u okuduğunuz zaman orada Mevlana'nın şiiriyle karşılaşırsınız. Ama artık o Mevlana'ya ait bir şey değildir. O Erich Fromm'un tasarladığı dünya anlayışı içine yerleşen bir malzeme.
Kullandığı onun için.
Öyledir. İslam düşüncesinde de böyledir. Yani Farabi veya işte Meşrailer'i en çok eleştirildikleri noktalar efendim bir şekilde Grek şeyini felsefesini aynen aktarmışlardır. Veya İslam'ın tasavvuf anlayışı, Hint irfanını veya işte Cabiri ile gidersek Mezopotamya'da da ciddi bir irfani gelenek var. Oradan etkilenmiştir. Bunlara okumak çok indirgemeci bir yaklaşım ve haksızlık. Elbette bunlardan
hiç işlenmemiş gibi sanki bu bilgiler değil mi hocam?
Tabii yani alınıp, şimdi siz
kopyalanmış gibi.
Yeni bir kap yapıyorsunuz. Çeşitli şeylerden yararlanabilirsiniz, ham maddelerden. Ama siz ona yeni bir tezyinatla ortaya koyuyorsanız, yeni bir tarza, biçimle, süslemeyle artık o kap size ait bir kaptır yani.
Hocam hatta bu şerf ve haşiye geleneği eleştirilir. Evet. Yani halbuki orada 500 sayfalık bir metne siz bir sayfa ekleseniz her şerhte o yeni bir eser haline geliyor yani.
O nedenle yani bu haksızlık olur. Mesela Mesnevi'ye bakalım sadece. Mesnevi yine Selçuklar döneminde işte Anadolu'da yani bütün bir İslam coğrafyasında aslında Mevlana'nın hayat hikayesini okuduğunuzda Mevlana'yı Anadolu'ya sığdırmak da haksızlık olur.
Evet.
Mesnevi'ye baktığınız zaman ciddi anlamda fable dediğimiz edebiyatta şeylerle karşılaşıyoruz.
Metaforlar var bir sürü.
Evet, hayvanları konuşturarak insanların sorunlarını anlatmak, nasihatlarda bulunmak, yol göstermek bu Hint kıtasında Hint medeniyetinin çok önemli bir şeyidir. Edebiyatında kullanılan bir şeydir. Oradan Farsilere geçmiştir. Ve daha sonra bunu İslam edebiyatçıları, alimleri, filozofları kullanmaya başlamış.
Kelile ve Dimne'de.
O nedenle artık Mesnevi'deki bu dediğimiz unsurları Hint edebiyatının bir taklitçiliği olarak yorumlamak büyük bir haksızlık olur.
Doğru. Yani.
Orada yepyeni bir şey ortaya koymuştur Mevlana. Ama o malzemeleri bu kendi kalıbına, kendi usubuna, kendi anlayışına göre pişirmiştir, yoğurmuştur vesaire ve yepyeni bir yemek çıkmıştır. Yeni bir lezzet ortaya çıkmıştır. O nedenle medeniyetler arasındaki ilişkilerde böyle okumak gerekiyor. İslam medeniyeti elbette büyüklüğü de bu zaten. Bir medeniyetin büyüklüğü kendi çevresindeki veya coğrafyasındaki medeniyetleri alarak onlara yeni bir anlayışla yoğurması, onları yeniden yorumlandırması, yeniden yapılandırmasıdır. Bu açıdan büyük bir başarıdır. Ama haşiye örneğinde olduğu gibi yani bir süre sonra bu diyelim ki yeni düşünceler, yeni yöntemler, yeni perspektifler olarak devam etmiyor. Var olanı nakletme, var olanı aynen yazma, aynen üretme devam ediyor. Bu tabii farklı bir şey yani. Bu kendi içinde tartışmaya açık bir konu.
Evet. Hocam derin bir konu. 2 haftaya sığdırabildik.
Kütüphaneleri konuşacaktık. Kütüphaneler örneğinde İslam medeniyetinin sanat, ilim ve entelektüel zenginliği üzerinde duracaktık aslında.
Evet.
Zamanımız yetmedi.
Yetmedi. Hocam olmazsa haftaya ya bu konuya devam ederiz ya da yeni bir konuyla kıymetli dinleyicilerimizin karşısına çıkarız. Efendim bu hafta da bize ayrılan süre bu kadar. Bizi dinlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Muhterem hocamıza da çok teşekkür ediyorum ben efendim. Sağ sağlıcakla kalınız.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.